Ayrım 40.
Nitekim Filistin sınırlarının ötesine taşınmaya başladıktan sonra Esene Nasorean düşüncesi yavaş yavaş yerel kültlerden bu tür spiritüel temaları alarak içselleştirmeye başlamış ve belli bir ilgi ve yaygıncılığı da ancak bu değişim ve adaptasyon çabaları sonrasında sağlayabilmişti. Yeni dini spiritüel, dünyevi yaşamın dışındaki bir kurtuluşla buluşturan ve Mesih'i Yunan mitlerini çağrıştırır biçimde Tanrı'nın oğlu unvanına taşıyanlar, Anadolu ve Roma'da Hristiyanlığı koruma altına alıp iktidara taşımaya hazırlanan egemen sınıf temsilcileri oldu. Konstantin ve kurmayları 325 İznik Konseyi'nde son rötuşları yaptıklarında 300 yıl önceki otantik halinden iyice uzaklaşmış, hatta teslis, trinity, üçleme, baba ve oğlun nitelikleri ve kutsal ruhun tanımlanması gibi fazlasıyla Grek kokan unsurlarla klasik tek tanrıcı inanca bile aykırı düşen kafa karıştırıcı bir görünüm almıştı. Bu nedenle bugün Kitab-ı Mukaddes'i dikkatli bir gözle okurken eski ahitin bitiminden sonra başlayan İncil'in sayfalarında hem kültürel hem geleneksel hem de ideolojik anlamda ciddi bir kopuşu, üslup ve anlayış ayrılığını fark etmemek mümkün değildir. Grek ve Roma kökenli inanç kültlerinden uyarlanan motifleri, ibadet biçiminde yerel halklarca yadırganmayacağı düşünülen temaların kullanılmasına karşın, imparatorluk halkları Hristiyanlığı kolay ve çabuk benimsemedi. Yerel inançlarda yaşayan tanrı ve yarı tanrı figürlerinin azizler olarak içselleştirilmesi, tanrıça kültüne binlerce yıl yakınlık duymuş insanların tercihlerinin zorlayıcılığı karşısında Meryem Ana figürünün İncil'de yer aldığından çok daha fazla önemsenerek öne çıkarılması, kimi eski pagan şenlikleri ve bayram günlerinin çeşitli yeni adlarla Hristiyan kültürü içinde yortu olarak yer almasının sağlanması, işleri bir miktar kolaylaştırmıştı belki ama özellikle Avrupa topraklarında direnci kırmak oldukça zor görünüyordu. Bunun çok temel bir nedeni ve açıklaması vardı elbette. Romalılar yeni dinlere ve inanç kültlerine hep sıcak bakmışlar ve manevi yaşamları içinde yeni geleneklere ve ibadet biçimlerine yer bulmayı başarmışlardı ama bu kez durum oldukça farklıydı. İmparatorluk halkları ilk kez kendisinden başka tüm inançları kafirlik ve sapkınlıkla diğer kültlerin saygı gösterdiği ilahi figürleri sahte tanrı olmakla suçlayan ve bununla yetinmeyip bütün dinleri yasaklayan, tapınakları kapatıp cemaatleri dağıtan bir despotik zihniyetle karşılaşıyordu. Julianus'un devrilmesi sonrasında Hristiyanlığa karşı örgütlü ve düzenli son direniş Virius, Nicomachus, Flavianus önderliğinde gelişti. Roma'nın etkin ve nüfuzlu ailelerinden birine mensup olan Flavianus, kendisiyle aynı idealleri paylaşan Practexanus ve Symmachus gibi Roma politikasının önde gelen isimleriyle 384 yılındaki Saturnalia şenlikleri sırasında ev toplantılarında bir araya gelmiş ve Hristiyanlığa karşı Roma'nın geleneksel değerlerini ve kültürünü korumak için bir şeyler yapma gerekliliği konusunda fikir alışverişinde bulunmuştu. Bu üç önemli ismin çevresinde gelişen direnişin ardında önemli bir senatörler grubu da vardı. Layton D. Reynolds, Scribes and Scholars, sayfa 37. Mitra, Sol Invictus locaları tarafından da desteklenen söz konusu buluşmanın yeni koşullara ve yoğunlaşan tehlikeye karşı gerçekleştirilmiş bir fraternis toplantısı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Romalı düşünür Maccabius'un sonraki yıllarda bu harekete duyduğu nostaljik ilgiyle kaleme aldığı Saturnalia adlı kitabında toplantının ayrıntılarına ilişkin ilginç ipuçları buluyoruz. Konuşmalar genellikle felsefe, edebiyat, din ve antik bilgi üzerinde yoğunlaşmıştı ve Roma'nın kültürel mirasını koruma kaygısı güden tartışmalar hem entelektüel hem de politik nitelik taşıyordu. Bu üç Romalı aristokrat, Hristiyan yönetime ve bu yönetim desteğinde yükselen yeni yüksek sınıfa tepki duyuyor, kendilerini eski Roma değerlerinin muhafızları olarak görüyorlardı. Robert A. Marcus, From Rome to the Barbarian Kingdoms, John McManus editörlüğündeki The Oxford Illustrated History of Christianity adlı derleme sayfa 67. Ancak Saturnalia'nın ardından etkin biçimde yaşama geçirilen bu son örgütlü direniş çabası da başarılı olamadı. Priatextatus aynı yıl içinde öldü, Flavianus ise izleyen 10 yıl boyunca giderek şiddeti artan bir mücadele içinde eski inancı Roma'dan silmeye kararlı olan İmparator Theodosius'a karşı fiilen savaştı ama yenik düşünce 394 yılında intihar etti. Direnişe destek veren senatörler çok kısa süre içinde yok edildi, Mitra grupları dağıtıldı, liderler tutuklanıp çoğu öldürüldü. Fraternis'in uzun süre iktidarın çok yakınında bulunmuş güçlü fraksiyonlarından biri ciddi bir darbe almış oluyordu böylece. Güçlü ve etkin aydınların, politikacıların ve deneyimli askerlerin direnişi bozguna uğrayınca Roma'da sade vatandaş için çok fazla seçenek kalmıyordu. Devlet eliyle yürütülen resmi baskıların iyiden iyiye yoğunlaşıp sistematik bir görüntüye bürünmesinden sonra eski inançlara mensup olanlar doğrudan karşı koymayı değil, bir tür pasif direnişi yeğlediler. İnat edenlerin başına neler geldiği düşünülürse böylesi daha akıllıcaydı hiç kuşkusuz. Sessizce Hristiyanlığı kabul etmiş göründüler. Kiliselere gitmeye, pazar ayinlerine katılmaya, İsa adına dua etmeye başladılar. 4. yüzyılın ünlü Yunan retorikçisi Libanius şunları söylüyor. Eğer size din değiştirdiklerini söylerlerse bilin ki bu ani değişim yalnızca bir taklitten ibarettir. Gerçek Hristiyan cemaatlerinin içine girdiklerinde yeni dini duygularını sergilerler. Birlikte dua ettikleri Mesih inançlılarının sayılarını kabartıyor görünürler. Hiç kuşkusuz gerçekten dua ederler ama bulundukları mekana hiç de uygun olmayan farklı sözlerle. Libanius'tan aktaran Kurt Seligman, AGE sayfa 76-77. Hristiyanlığı kabul etmiş görünenlerin eski geleneklere bağlı kalma yönünde gösterdiği bu pasif direnişin ortaya çıkardığı garip görüntülere Robert Marcus da değiniyor. Birçok Hristiyan geleneksel Roma şenliklerine katılmaya devam etti. Bazen kiliselerde dans ederek, mezarlık törenlerinde içki içip sarhoş olarak, büyücülere danışarak ya da sorunlarından kurtulmalarına yardım etmesi için tılsımlar taşıyarak piskoposları şoka sürüklüyorlardı. Robert A. Marcus, AGE. Kilise bu kültürel karmaşaya yaklaşık 7. yüzyıla dek belli ölçülerde tahammül etmek zorunda kaldı. Özellikle de pagan alışkanlıkların günlük yaşam içinde çözülmemekte direndiği Orta ve Kuzey Avrupa bölgelerinde. Sonuçta istenen oluyordu. Kuzeyli Viking boyları dahil Avrupa'nın bir dönem Roma İmparatorluğu ile yakın ilişkide bulunan barbar halklarının hemen tümü, şeflerinin, krallarının ya da büyük toprak sahiplerine dönüşen beylerinin istek ve zorlamasıyla Hristiyan olmayı kabul etmişlerdi ki bu durum Roma'nın kağıt üzerindeki tek siyasi varisi durumundaki Katolik Kilisesi'nin otorite alanını genişletmekteydi. Bu nedenle kırsal kesimdeki halkların vazgeçemedikleri eski alışkanlıkları yani hasat şenlikleri, ekinoks ve gün dönümü bayramlarının asimile edilip Hristiyan kültürüne ithal edilmesine izin verildi. Bazı bölgelerdeki yerel ilahi güçlerle ya da kutsal olduğu kabul edilen kişilerle ilgili inanışlarda bu figürlerin Hristiyan azizlerine dönüştürülmesiyle doktrin tarafından hoş görülür hale getirildi. Bütün bunlar karanlık çağ başlangıcındaki Avrupa'da siyasi ideallerini, eski bilgeliğe yakınlıklarını koruyan ve bir biçimde gizli muhalif kimliğini sürdüren kişi ve gruplara var olmayı sürdürmenin olası bir yoluyla ilgili fikir veriyordu. Açıktan açığa, kiliseye ve onun temsil ettiği resmi otoriteye, monarşiye meydan okuyan bir girişimde bulunmak akıl kârı değildi. Eğer koğuşturmaya uğramadan, zindanlarda çürümeden ya da idam edilmeden varlıklarını sürdürmek, bilgilerini ve ideallerini sonraki kuşağa aktarmak istiyorlarsa, kalabalık içinde kendilerini unutturup Hristiyanlaşmış gibi davranmalıydılar. Bu yöntem gerçek kimliğini deşifre edip şimşekleri üzerine çekmeden ayakta kalmanın ve bir biçimde ideale giden yolculuğu sürdürmenin tek yoluydu. Fraternis olarak adlandırdığımız eski ezoterik kardeşlik çekirdeğinin geriye kalan dağınık grupçukları da temel olarak bu yöntemi benimsediler. Yenikler farklı çıkış noktaları arıyorlardı şimdi ve Hristiyan kültürünün heterojen yapısını yarattığı bu karmaşa içinde din sınırları içinde kalır görünüp kendi varlıklarını gizlemeleri daha kolay ve risksiz görünüyordu. Anadolu'da Paulisyen direnişi. Ancak kilise 7. yüzyıla gelindiğinde oldukça iyi örgütlenmiş durumdaydı ve artık kendi istihbarat sisteminin ilk örneklerini de oluşturuyordu. Sıradan birer köylü gibi görünüp evlerde gizli toplantılar yapanlar, eski hayati bilgileri içeren belge ve papirüsler ışığında bilimsel araştırmaları sürdürenler ya da gizlice küçük grupçuklar oluşturup belli üstadların verdiği dersler aracılığıyla eğitim çalışmaları yapanlar saptandıkça şiddetle cezalandırılıyordu. Suçlamalar çoğu kez dinsel otoritenin belirlediği doktrine uygun iddialar çevresinde oluşuyordu ve hemen her seferinde en yaygın kovuşturma gerekçesi büyü ve gizli bilimlerle uğraşmak ya da sapkın düşüncelerle kilise otoritesine karşı çıkmak idi. 8. yüzyıla gelindiğinde İslam'ın yeni ve hızla büyüyen bir uygarlık alternatifi olarak ortaya çıktığından söz etmiştik. Bu beklenmedik gelişme Avrupa'da ve Bizans sınırları içinde yaşayıp kilise dogmatizmine, monarşik yönetimlere, eşitsizliğe ve sosyal adaletsizliğe karşı tepki duyan her kesim için iki nedenden ötürü yüreklendirici nitelik taşıyordu. Birincisi, yine daha önce değindiğimiz gibi bilime ve felsefeye daha anlayışlı ve istekli bakan İslam yönetimi altındaki topraklara göç ederek baskılardan uzaklaşmak gibi bir seçenek çıkıyordu ortaya. İkincisi, kilise artık bütün enerjisini ve ilgisini Hristiyan yönetimi altındaki ülkelerde yaşayan sapkın mezheplere ya da yeraltı örgütlenmelerine yöneltmeyecekti. Baş etmesi gereken oldukça güçlü bir düşman denetimi altındaki toprakları hızla kuşatmaktaydı. Bu rahatlamanın getirdiği düşünsel ve sosyal hareketlilik daha 7. yüzyıl sonlarında kendini belli etmeye başladı. Büyüyen İslam tehlikesinin yarattığı korku ve şaşkınlık, Orta Çağ egemenlerini yeni önlemler alma zorunluluğuna ittikçe, merkeze uzak, kırsal bölgelerde ya da eyaletlerde varlığını sürdürmeye çalışan sapkın gruplar yüreklenerek daha ileri adımlar atmaya, örgütlenmeye başlıyorlardı. Üstelik bunlardan bazıları merkezi otoritenin Avrupa'ya oranla çok daha güçlü olduğu, Arius ya da Nestorian mezheplerine karşı mücadelede son derece deneyimli bir din adamları ve yönetici ordusuna sahip Bizans'ta bile pervasızca ortaya çıkabiliyorlardı. 660 yılında Doğu Anadolu'da yaşayan Konstantin adlı bir keşiş kendine bağlı rahipler ve müritleriyle birlikte Hristiyan dogmatizmine yönelik ilk büyük radikal başkaldırıyı başlattığında kimse bu hareketin fazla uzun ömürlü olabileceğini düşünmüyordu. Ancak kendilerine Paulisyenler diyen bir grup kısa bir süre içinde doğu bölgelerinde güçlendi ve özellikle de kim askerler, eski yöneticiler, aydınlar ve Anadolulu yerel aristokratlar arasında yandaş buldu. Konstantin'in düşünceleri din adına merkezi ve hiyerarşik bir örgütlenme yapılamayacağı itirazıyla yola çıkıyor, kilisenin sahip olduğu otoriteyi ve ruhban sınıfının yetkilerini bütünüyle reddediyordu. Bir yaklaşıma göre kendilerini Paulisyenler olarak adlandıran Papaz Konstantin'e bağlı bu grupların ayrılıkçı düşüncelerinin kaynağı 3. yüzyılın önemli dinsel figürlerinden biri olan Samosatalı Paul'ün sapkın öğretileriydi. Birbirinden farklı Mesihçi grupların Anadolu'da yandaş bulmaya çalıştığı günlerde Paul, dönemin büyük metropollerinden Antakya'nın piskoposu ve ruhani lideriydi. Ancak görüşleri ve savunduğu değerler sonradan İznik Konseyi'nde İmparator Konstantin ile birlikte hareket edecek olan merkezi Ortodoks kilise yöneticilerinin tepkilerini üzerinde topluyordu. İsa'nın Tanrı olduğu görüşünü reddetmesiyle başlıyordu Samosatalı Paul'un sapkınlığı. Onun düşüncesine göre İsa doğaüstü niteliklerle donanmamıştı bir insandı ve İsa'ya atfedilen büyük bilgelik ancak Tanrı için geçerli olabilirdi. İsa, vaftiz edilmesi sırasında o bilgeliğin ışığıyla aydınlanmış ve bu sayede yol gösterici olmuştu. Paul, ayrıca dinsel doktrinin temellerinden biri olan testisi de reddetmiş ve Tanrı'nın üçlü bir niteliği olamayacağını savunmuştu. Tarihsel kayıtlara göre 269 yılında Ortodoks kilise yöneticilerinin gazabına uğradı ve aforoz edildi. Yaşamının son yıllarında da Palmira kraliçesi Zenobia'nın yanına sığındı. Yabana atılmaması gereken inandırıcı tarihsel dayanaklara sahip bir başka görüşe göre Paulisyenlerin esin kaynağı olan Paul adlı kişi, sözünü ettiğimiz bu ünlü Antakya piskoposu değildi. Yalnızca bir isim ve memleket benzerliğinin neden olduğu karışıklık söz konusuydu burada. Biraz daha geç bir tarihte yine Samosata'da doğup büyüyen bir başka Paul, düşüncesi ve öğretileriyle sivrilip kendisine yandaş bulmuş ve sonraki yüzyıllarda ortaya çıkan sapkın mezheplerin fikir babalarından biri haline gelmişti. Annesi Samosata'da iyi tanınan Manişeizm düşüncesini benimsemiş Kallinike adlı bir bilge kadındı. 9. yüzyıl Hristiyan tarihçilerinden Sicilyalı Peter'a göre Parisyenler kendi kökenlerini Kallinike'nin oğlu Paul'e dayandırıyorlardı. Dimitri Obolensky, Bogomiz, A Study in Balkan Manişeizm, sayfa 57. Manişeizm, İranlı düşünür Mani'nin 3. yüzyıl ortalarında Anadolu'dan başlayarak yakın doğuya yayılan düşünce ve öğretisiydi. Genel hatlarıyla Zerdüşt dini, Gnostizm ve Yunan topraklarındaki Mesihçi inançların bir tür bilişimi de denebilir. Mani, tıpkı Zerdüşt düşüncesinde olduğu gibi evrende iyi, ışık ve kötü, karanlık, ilahi güçler arasında bitmeyen bir savaşın yaşandığını anlatıyordu müritlerini. İnsanın bireysel ve toplumsal kurtuluşu eğitime, kendini yetiştirmeye, bedeni ve zihni saf ve arınmış tutmaya bağlıydı. Maddi dünya, hırslar ve maddesel çıkarları insanların ruhlarını egemen kılmaya çalışan kötülüğün tanrısının yönetimindeydi. Evrenin gerçek tanrısının, yani ışığın, iyiliğin ve aydınlanmanın zaferi ancak insanların birey olarak teker teker maddi dünyanın hırslarından, bencilliğinden, açgözlülükten kurtulmaları ve kan dökmekten vazgeçmeleriyle mümkündü. Bireysel selamet için Mani, arınmış ve saf bir yaşam biçimini savundu, vejetaryenliği öğütledi, eğitimi, bilgi edinmeyi ve zihni arıtmayı önemsedi. Onun düşüncesine göre iyiliğin büyük ve karşı konmaz gücünün, yani evrenin gerçek tanrısının ışığını yakalamak için onun yolunu izlemek, yani maddi hırslardan arınmak gerekiyordu. 3. yüzyıl sonlarından itibaren Manişeizm düşüncesi Hristiyan Kilisesi'nin en büyük başarılarından biri oldu. Mani'nin öğretisi Batı İran'dan Anadolu'nun doğusuna, oradan da Suriye ve Filistin yoluyla Mısır'a dek ulaşmış, birçok yerde Gnostiklerle birleşerek ciddi bir yaygınlık kazanmıştı. 4. yüzyılda İznik Konseyi ile birlikte oluşan resmi din ve onun ruhani yöneticileri, bu nedenle en az paganlar kadar Mani'nin izleyicileri ve Gnostiklerle de mücadele etmeye çalıştılar. Theodosius sonrasında Hristiyanlıktan başka tüm dinler ve inanç kültleri yasaklanıp baskı altına alındığında resmi otoritenin gazabı büyük oranda bu sapkın gruplara yöneldi. İşte 7. yüzyılın ikinci yarısında Bizans'ın doğu eyaletlerinde ortaya çıkan Papaz Konstantin'in izleyicileri Mani öğretisini ve Gnostik düşünceyi yaymaya çalışan Kallinike'nin oğlu Paul'u esin kaynağı olarak kabul ettikleri için Paulusyan adını almışlardı ve varlıkları hem kilise hem de resmi otorite için ciddi bir tehlike oluşturuyordu. Paulusyanlar vaftiz ve evlilik törenleri de dahil birçok Ortodoks ayini reddediyorlardı. Tanrı'nın annesi onlara göre Meryem değil göklerdeki Kudüs'tü. Rahipleri ve dinsel hiyerarşileri yoktu. Gerekli ayinleri sıradan kişilerden hiçbir üstünlüğü ve ayrıcalığı bulunmayan din sorumluları belli bir kolektif düzen içinde yürütüyorlardı. Buna karşılık kendi içinde belli aşamaları ve dereceleri içeren bir inisiye sistemleri vardı. Stephen Runciman, Medieval Manichae, A Study of the Christian Dualist Heresy, sayfa 51. Tıpkı eskinin gizem kültleri gibi. Bizans, Parisyenler sorununu fazlasıyla ciddiye aldı ve kilisenin önerisiyle Doğu Anadolu'da bu cemaatin yaygın olduğu bölgelerde büyük bir askeri operasyon düzenlendi. Kanlı bir gövde gösterisinden sonra sapkınların çoğu öldürüldü ya da tutuklandı. Lider ve büyük usta konumundaki Papaz Konstantin ise adaşı İmparator 4. Konstantin'in emriyle idam edildi. Ne var ki bu şiddet ve despotizm gösterisi Parisyen örgütlenmesini yalnızca görünürde dağıtmıştı. Cemaat gizliliğe elden geldiğince özen göstererek varlığını yer altına taşımayı bildi ve 8. yüzyıl sonlarında daha da güçlenmiş olarak bir kez daha ortaya çıktı. Üstelik kendi askeri birliklerini ve yerel yönetimlerini oluşturmuş ve bugünkü Divriği'de başkentlerini kurmuş olarak. Doğu Anadolu'dan Suriye'ye de kuzanan bölgede bir cemaat olmanın ötesine geçerek bağımsız bir devlet haline gelmeye başlayan Paulusyenlerin oldukça önemli bir de müttefikleri vardı artık, Abbasi Devleti. 9. yüzyıl başlarından itibaren Anadolu'ya güçlü ve etkili akınlar düzenleyen Abbasi birlikleri, Doğu Anadolu'da karşılaştıkları Paulusyenlerle daha ilk günlerden itibaren dostça ilişkiler kurdular. Bu yakınlıkta Bizans'ın ortak düşman olarak ortaya çıkmasının etkisi de vardı tabii ama Abbasilerle Paulusyenlerin ittifakı yalnızca stratejik ortaklık olarak açıklanamazdı. Ortada ciddi bir felsefi yakınlık ve görmezden gelinemeyecek bir karşılıklı sempati de söz konusuydu. Böylece Bizans için Paulusyenler sapkın olmanın yanı sıra hain niteliğini de kazanıyorlardı bir anda. Çünkü Hristiyan dünyasında Sarazenler, Arapça doğulu anlamına gelen Şarkiyun sözcüğü Yunan diline Sarakanoi olarak girmiş ve sözcük Hristiyan dünyasında Sarazen biçimini alarak zamanla doğulu düşmanları belirtmek üzere tüm Arap ve Müslüman halklar için kullanılmıştı. Olarak adlandırılan doğulu düşman ile açıkça işbirliği yapmışlardı. Abbasi devletinde Harun Reşid ile başlayıp özellikle Mem'un döneminde hızlaşan yenileşme ve aydınlanma hamlelerine ayrıntılarıyla değinmiş, bilgiyi ve akılcılığı temel alan Mutezile düşüncesinin de katkılarıyla bir altın çağı yaşandığından söz etmiştik. Yine aynı döneme ait çeşitli veri ve izlere dikkat çekerek Fraternis'le bağlantılı grupların Mem'un yönetiminden itibaren Bağdat'taki hikmet evinde etkin görevler aldıklarını ve içlerinden bazılarının sarayda nüfuzlu konumlar elde ettiklerini de dile getirmiştik.